Ayrım 43, sayfa 417. Al Capone. John Cobbler. New Haven bürosundan ödünç alınmış olan özel ajan Sullivan genel evleri incelemeye koyuldu. Mahalli polis genellikle cumartesi gecesi baskın yapardı genel evlere, en hareketli gece olduğu için. Sullivan'ın Chicago'da geçirdiği ilk aylarda federal bir büyük jüri, gangsterler dünyasının çeşitli yönleri üzerinde soruşturma açmıştı. Bu yüzden cumartesi geceleri polis kızları serbest bırakmazdan önce jüri karşısına çıkartıyordu. Ancak kızlar ifade vermeye korkuyorlardı. Sullivan biraz yakınlık gösterse, biraz da para verse, kızlardan bazılarını gizlice konuşturabileceğini düşündü. Cumartesi geceleri federal binaya gidip gelen kızları incelemeye, aralarından konuşmaya en yatkın görüneni seçmeye karar verdi. Harlem Inn'de yapılan bir baskından sonra her yanı dökülen 50 yaşlarında bir kadını göğsüne kestirdi. Adının Ray Count olduğunu söyleyen bu kadın fahişelik mesleğinin son yıllarını yaşıyordu zaten. Sullivan'ın düşüncesine göre kolayca ihbarcı olabilirdi. Ajan yanılmamıştı. Kadın haftada 50 dolar karşılığında, normal kazancının yanında bir servet demekti bu onun için, Sullivan'ın hesabına çalışmaya başladı. Bu arada Lexington Oteli'ne Chicagolular kale adını takmışlardı buraya. Yeni bir müşteri gelmişti. İtalyan şivesiyle konuşan kara saçlı yabancı beyaz şapka, kareli ceketler ve mor gömlekler giyiyordu. Otelin defterine adını ve adresini şöyle yazmıştı: Michael Lepito, Philadelphia. Phil D'Andrea'nın yanındaki 724 numaralı odada kalmaktaydı. Lepito her gün saatlerce lobide oturup gazete okuyor, kimseyle konuşmuyor, kimseye bakmıyordu. Başlıca merakının kumar olduğu anlaşılıyordu ve Lexington'da kumardan bol şey yoktu. Oldukça büyük paralar koyarak zar oyununa katıldı birkaç kez. Sonunda Capone'un herkesten kuşkulanan muhafızları adamın kimliğini araştırmaya koyuldular. Mektuplarını açtılar, hepsi de Philadelphia damgalı olan mektuplar anlaşılmaz yeraltı argosuyla doluydu. Yabancının odasını da aradılar. Göze batıcı kostümlerinin hepsi Philadelphia'nın Wanamaker's mağazasından alınmıştı. Günlerden bir gün Capone'un adamlarından Michael Speringa, Lepito'nun yolunu kesti ve Chicago'da ne iş yaptığını sordu. ''Sesimi kısıyorum.'' diye karşılık verdi yabancı. Bunun üzerine Speringa, onun kanundan saklanan bir haydut olduğu kanısına vardı. Birkaç gün sonra Speringa yabancıya bir içki ısmarladı. Bundan birkaç gün sonra da içkileri Lepito ısmarladı ve bu arada Philadelphia polisi tarafından soygunculuk suçundan arandığını itiraf etti. Çete üyeleri Lepito'yu tuttular ve ahbap oldular. Özel poker oyunlarına bile katılmasına izin verdiler. Artık yemeklerini de köşe başındaki New Florence lokantasında birlikte yiyorlardı. Mike Malone, evet yabancının asıl adı buydu, yalnız kaldığı, kimse tarafından gözlenmediğini bildiği sıralarda Frank Wilson'a telefon ediyordu. Malone ile Sullivan çok değerli bilgiler sağladılar Wilson'a. Capone, Lexington Oteli'nde Frank Nitti'nin yaş günü şerefine verdiği partiye Malone, Lepito'yu da çağırdı. Gizli ajan böylece çete üyelerini en rahat, en tabii anlarında görme fırsatını buldu. Sullivan, Capone'un işlettiği genel evler hakkında Ray Count adlı kadından bir sürü ayrıntılı bilgi aldı. Her iki ajan, Guzik ile Nitti aleyhine hazırlanan vergi kaçakçılığı dosyalarına da önemli katkılarda bulundular. Ama doğrudan doğruya Capone ve gizli gelir kaynakları ilgili elle tutulur deliller bulunamamıştı hala. Soruşturma boyunca karısıyla birlikte Sheridan Plaza otelinde kalan ve federal mahkemeler binasında bir ofiste çalışan Wilson da bu konuda fazla bir bilgi edinememişti. Yüzlerce banka ve kredi acentası dolaşarak Capone ile ilgili mali işlemlerin kayıtlarını aradı. Chicago'nun güney kesiminde Cicero'da aylarca şurayı burayı gezdi, kulaklarını gözlerini dört açıp Capone'a ait yerlere en ufak bir delil ya da meyhane ve kumarhanelerde kazanılan paranın nasıl Capone'un cebine aktarıldığına dair ipuçları bulmak için uğraştı. Boşuna. Bir yıldan fazla geçti böylece. Yaptıklarını özetleyen bir rapor yolladı Ayrı'ya. Beklenmedik güçlüklerle karşılaşmaktayız diye yazıyordu raporda. Çünkü önemli tanıkların hepsi ya hükümete karşı düşmanca bir tutum içindeler ve örgütün liderlerini korumak için her türlü yalancı tanıklığı yapmaya hazırlar ya da Capone örgütünden öylesine korkuyorlar ki kaçamak cevap veriyorlar. Düpedüz yalan söylüyorlar, şehri terk ediyorlar. Kısacası hükümetin kendilerini tanık olarak kullanmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tanıkları bulmak ve tebligat yapmak için kendilerini sokaklarda, çiçeri otellerinde, gece kulüplerinde ve çoğu kez türlü tuzaklar kurarak yakalamak gibi zorunluluklar karşısındayız. Geceleri Capone örgütünün sık sık gittiği lokallerde tanık yakalamak konusunda uzun çalışmalar yapıldı. Özel ajanlarımızdan Tessem, Malone, Converse ve Sullivan kendi hayatlarını tehlikeye atarak yaptılar bu çalışmaları. Nisan ayında Capone'un vergi avukatı Mattingly, Wilson'a telefon ederek müvekkilinin vergi borçlarını ödemeye hazır olduğunu, gelir kaynakları hakkında da istenilen bilgiyi vereceğini söyledi. ''Buraya getirin onu'' dedi Wilson, ''kendisiyle konuşmak istiyorum.'' Ayın 17'sinde geldiler. Fedailer ordusunu federal binanın dış kapısında bıraktı Capone. Sırtında kuru vaze mavi bir ceket, ayaklarında beyaz burunlu siyah ayakkabılar vardı. Her zaman taktığı mücevherler yani elmas yüzük, elmas kemer tokası ve elmaslı saat zinciri eksik değildi. Odada Wilson'ın yanı sıra Chicago bölgesi vergi ajanı Ralph Herrick, William Hodgins ve bir stenograf bulunuyordu. ''Tanıştığımıza memnun oldum Bay Capone'' dedi Wilson. Capone elini uzattı ama Wilson bunu fark etmemiş gibi yaptı. Capone mendil cebinden beyaz ipek bir mendil çıkararak ağzının kenarına dokundurdu. Hafif bir dağ çiçeği kokusu geldi Wilson'ın burnuna. Soruları sormaya Herrick başladı. ''Önce şunu söyleyeyim ki burada konuşanlar arasında mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilecek bir şey çıkarsa kuşkusuz kullanılacaktır.'' dedi. Bay Capone kendisini herhangi bir konuda suçlu gösterebilecek şeyler söylemek zorunda bırakılmadıkça her türlü sorunuza cevap vermeye, sizinle tam bir işbirliği yapmaya hazırdır dedi Mattingly. Henry Capone'a döndü bu sefer. Gelirinizi gösterecek ne gibi belgeleriniz var Bay Capone? Defter tutuyorsunuz herhalde.
Hayır, hiçbir zaman defter tutmadım. Sesi alçak ve saygılıydı. Bankalarda hesaplarınız var mı?
''Yok efendim.''
''Kaç yıldan beri yüksek gelir sahibisiniz?''
''Hiçbir zaman yüksek gelir sahibi olduğumu söyleyemem.''
''Başka türlü sorayım öyleyse. Geliriniz kaç yıldan beri vergiye tabi olacak kadar yüksek?''
''Bu soruya avukatım cevap versin, izin verirseniz.''
''Açıklayayım efendim.'' diye söze karıştı Mattingly. ''1926 yılına kadar John Torrio, ki o da müvekkilimdir, Bay Capone'un patronu durumundaydı.'' Anladığım kadarıyla o yıla kadar herhangi bir gelir söz konusu olamaz. Bay Capone basit bir memurdan başka bir şey değildi o zamanlar. Bay Torrio ile Bay Capone'dan aldığım bilgi bu.
Soruşturmanın buradan ötesini Wilson aldı. Capone bir avuç büro çıkarıp birini ikram etti.
Sigara içmem dedi Wilson ve sordu. Tapusu başkasının adına çıkarılan herhangi bir emlake para yatırdınız mı?
Bu soruya ve bunu izleyen hemen hemen bütün sorulara Capone'un karısının ya da akrabalarının banka hesapları var mıydı? Bankada özel kasaları var mıydı? Miami'ye telgraf havalesiyle gönderilen paralar nereden geliyordu? Hawthorne Köpek Kulübü ile bir mali ilişkisi var mıydı ve benzeri sorular. Verilen karşılık aynıydı. Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Capone'un sesi gittikçe yükseliyor, sertleşiyordu. Bir ara canımı okumak istiyor bunlar diye söylendi sinirli sinirli ama ben ne yapacağımı bilirim. Görüşmenin sonlarına doğru bir saattir kendisine ter döktüren adama dikti gözlerini, öylece baktı bir süre ve ''Karınız nasıl Wilson?'' diye sordu. Kapıdan çıkarken de ''Aman sağlığınıza dikkat edin Wilson'' dedi son söz olarak. Yalnız kaldıklarında Hodgins ''Aman Frank'' dedi ''Gerçekten dikkatli ol bundan böyle.''
Haziran ayında Mike Malone Wilson'a bir haber getirdi. Hawthorne Smoke Shop'u işleten Frankie Pope ile Capone arasında para konusunda büyük bir kavga olmuştu. Örgütün kendisine hala borçlu olduğunu iddia eden Pope belki tanıklık etmeyi kabul ederdi. Wilson hemen harekete geçti. Ama Pope kızgın olmasına rağmen fazla bir şey söylemedi. Ufak bir ipucu verdi yalnızca. Chicago'daki çete faaliyetleri konusunda herkesten fazla bilgi sahibi olan gazeteci Jake Lingle'ın aynı zamanda Capone'a kimsenin bilmediği, tahmin etmediği kadar yakın olduğunu söyledi. Wilson Tribune gazetesinin sahibi Albay McCormick'i ziyaret ederek Lingle'ı özel olarak sorguya çekmek istediğini bildirdi. Gazetenin sahibi her türlü yardımı yapacağına, iki adam ertesi gün görüştüreceğine dair söz verdi. 10 Haziran günü sabah saat 11'de Tribune idaresinde buluşmaya karar verdiler. Jake Lingle randevuya gelmedi. 20. Bölüm. Bay ve Bayan Alphonse Capone, onur vermenizi dilerler. Al Capone'un Florida'ya gelmek üzere yola çıktığı haber alınmıştır. Vali Doyle E. Carlton, eyaletin 67 şerifine yolladığı mesaja böyle başlamış, şöyle devam etmişti. Kendisini gördüğünüz anda tutuklayabilmek için elinizden geleni yapın. Florida'da kalması imkansızdır. Yardımcı ekiplere ihtiyacınız olursa şahsen bana telefon edin. Vali ayrıca mahalli mahkeme görevlilerine Capone'un Palm Island'daki evine el koyarak kendisinin içeri girmesini önlemelerini emretmiş ve bütün aklı başında Floridalılara çağrıda bulunmuştu. Bu milli tehlikeyi eyaletimizden uzaklaştırmak, cürüm örgütlerinin gelişmesini önlemek için elinizden gelen her şeyi yapmanızı, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmanızı rica ediyorum. Miami savcısı ise Capone'un bölgede oturmasına izin vermekle çocuk bahçesine bir çıngıraklı yılan salıvermek arasında bir ayrılık olmadığını belirtmişti. Capone gelmezden önce Dade County şerifi Palm Island malikanesini bastı ve burada konuk olarak kalan 5 kişiyi tutukladı. Albert ve John Capone kardeşler Louis Coven, Jack McGurn ve Frankie Newton'a isnat edilen suç kanunsuz olarak evde içki bulundurmaktı. Ancak dava açılması gerekli görülmediğinden ertesi gün serbest bırakıldılar. Capone'un başka bir eyalete yerleşeceği söylentileri çıktı ortaya. Bunun üzerine dört bir yandan protestolar gelmeye başladı. Kimse istemiyordu gangsteri. Yalnızca bir tek yerden şaşırtıcı bir çağrı geldi. South Dakota eyaletine bağlı Rapid City'ye karşı hiçbir ilgi göstermemişti Capone. Ama nedense buranın ticaret odası başkanı Dan Owens durduğu yerde gangstere bir mektup yazarak vaktiyle Cumhurbaşkanı Coolidge'in ziyaret ederek sihrine kapıldığı Black Hills yöresini övmüş, yabancıların geçmişteki yaşantıları yüzünden yargılanmayacakları bir yerde oturmanın güzelliğinden söz etmişti. Mektubunu şöyle bitiriyordu Owens. Hemen hiçbir suçun işlenmediği, hiçbir suçlunun bulunmadığı yöremize yerleşmeniz bize kıvanç vereceği gibi burada karşılaşacağınız konukseverlik, ilişki kuracağınız kişiler herhangi bir delil olmadığı halde şahsınıza atfedilmiş suçları unutmanıza, kısa zamanda örnek bir vatandaş olarak kendinizi göstermenize yol açacaktır. Eyaletin valisi William J. Blue, Evans'a karşı çıktı. Capone gelmeye kalkarsa şahsen kovarım kendisini. Ne ona ne de onun gibilere ihtiyacımız yok South Dakota'da. Capone Black Hills'a yerleşmek gibi bir niyet olmadığını ilan ederek bu tartışmaya son verdi. Capone'un vatandaşlık haklarını savunma işini Miami avukatlık firmalarından Gordon ve Giblin üzerine aldı. Eski bir futbol oyuncusu olan Enerjik Giblin, müvekkilinin istediği yerde oturmaya hakkı olduğunu çabucak ortaya koydu. Federal mahkemede dava açarak Floridalı şeriflerin davacıyı yakalamaya, tutuklamaya, kaçırmaya ya da herhangi bir şekilde rahatsız etmeye hakları olmadığını belirten bir karar aldı ve bu kararı 67 şerife bildirdi. Ancak gangsterlara komşu olmak istemeyen nüfuzlu Florida sakinlerinin, örneğin ünlü reklamcı Albert D. Lasker, Yellow Cab şirketinin kurucusu John D. Hers, eski Ohio valisi ve birçok gazetenin, bu arada Miami Daily News'un sahibi James M. Cox ve benzerleri, baskısı karşısında polis kanunsuz olarak Capone'u ve arkadaşlarını rahatsız etmekle devam etti. Jack McGurn pek sevdiği golf oyununu oynarken yakalanıp oyun alanından zorla çıkarıldı. Binbaşı Stage, Chicago'dan adam gönderip kendisini aldırıncaya kadar gözaltında tutuldu. Mayıs ayı içinde Capone 4 kez serserilik suçuyla tutuklandı. Hiçbir şeyden yılmayan Gablin, kent yetkilileriyle yayıncı Cox aleyhine resmi şikayette bulunarak kendilerini Capone'un hak ve hürriyetlerini elinden almaya teşebbüs ile suçladı. Bir gün sonra gangster avukatın istediği 50 bin dolar ücreti vermekle nazlanınca doğruca müvekkilinin evine giden eski atlet Capone'un yakasına yapıştı ve parayı vermezse bütün dişlerini o anda dökeceğini bildirdi. Bu saldırı karşısında şaşkına dönen Capone yatak odasındaki sandıkta ne kadar para varsa avukata verdi. Ücretin geri kalanını alabilmek için firma dava açmak zorunda kaldı. Capone'un yerinden kıpırdamaya niyeti olmadığı anlaşılınca peşini bıraktılar. Kazandığı bu zafer öteki gangsterlere de Miami kapılarını açtı. Terry Brigham da burada bir yer aldı. Daha sonra Fischetti kardeşler emlak satın aldılar. Zamanla başarılı içki dağıtımcıları ya da haraççıların kışın bir bölümünü Miami'de bir yalıda ya da Miami Beach otelinde geçirmeleri moda halini aldı. Capone'lar sosyeteye girmeyi de başardılar. Verdikleri partilere gerek yerli Miami'liler gerekse kışlık gelenler müthiş rağbet ediyordu. Bunların kimisi sırf meraktan, kimisi heyecan ve eğlence hevesinden, kimisi de terse dönük bir züppelikten dolayı gangsterin salonlarını dolduruyorlardı. Cox'un gazetesi Capone'un şehirden atılması için bar bar bağırırken bile şehrin en tanınmış iş ve meslek adamlarından 60 kişilik bir grup eve yemeğe çağrılmış, hepsi de süslü davetiyelere olumlu cevap vermişlerdi. Konuklar geniş bahçe kapısından içeri girerlerken her birinin yakasına bir hizmetkar tarafından minyatür bir Amerikan bayrağı inerenmişti. Yemeklerin çoğunluğu İtalyan usulü şeylerdi. Ev sahibi son derece düşünceli davranarak içki diye maden suyu ve gazoz tipi şeylerden başkasını sunmadı. Yemeğin sonunda Miami'nin en ileri gelen yaşlı iş adamlarından biri ayağa kalkarak bir konuşma yaptı ve Capone'u şehrimizin yeni iş adamlarından olarak tanıttı. Kendisine bir de dolma kalem armağan etti. Yemekten sonraki eğlenceler bir opera resitaliyle başlayıp İskoçya halk havalarıyla sona erdi. Capone Miami'nin Gesu Katolik Okulu'nda okuyan oğlu Sonny için de bir parti verdi. 50 çocuk çağrıldı. Capone'lar diplomatik bir davranışla gelecek çocukların ana babalarından bir izin kağıdı getirmelerini şart koştular. İzin kağıdı vermekten kaçınan ana baba çıkmadı pek. Sinema ve gece kulübü sanatçıları Palm Island'daki malikaneye en sık çağrılan konuklardı. Birçok sanatçı bu arada Harry Richmond, aradan yıllar geçtikten sonra bile yakın dostum Capone'dan söz ederdi Richmond, Joe E. Lewis, George Jessel, Al Jolson, Eddie Cantor ve benzeri gangsterler kralı tarafından çok görkemli biçimde ağırlanmıştır. Çok saf ve çekingen bir kişi olan Eddie Cantor ilk çağrıldığında gösteri yapmak için çağrıldığını sanmış ve Capone'u kızdırmaktan ödü koptuğu için piyanistini de birlikte getirmişti. Büyük salona girer girmez çalgıcısını piyanoya oturtmuş, koca gözlerini daha çok açarak ellerini çırparak "If you knew Susie like I know Susie" diye şarkı söylemeye başlamıştı. "Dur dur" diye aykırmıştı Capone. "Şarkı söyleyesin diye çağırmadım ki seni. Tanışmak istedim, o kadar." 43. ayrımın sonu. Sayfa 426.